Profesör Doktor Ekrem Buru İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün halifeliği konuşacağız. Aslında dünyada bütün dinler için baktığımızda şimdi bir dini lider, bir figür varken İslamiyet için olmayan, geride kalmış bir yöneticiyi konuşacağız. Aslında bir devlet yöneticisini konuşacağız.
Evet. Geçen bir video gördüm. Bütün Avrupa kraliyet ailesi mensupları, krallar, kraliçeler, bazılarında da prensler var. Papa'ya ziyarette bulunmuşlar. Papa'ya gayet hürmetli davranıyorlar. Kadınlar reverans yapıyor. Yani düşünüyor insan. Bunların içinde mesela protestan olanları da var. Yani bir kısmı da biliyorsunuz hükümdarların Katolik, diğerleri protestan. Papa'ya hürmet ediyorlar. Papa'yı Hristiyanlığın lideri, lider olması bile Hristiyanlığın birliğini sembolize eden bir figür olarak görüyorlar. Biliyorsunuz Papa aynı zamanda bir dini liderdir ve aynı zamanda da bir devletin başkanıdır. Yani dünyanın en güçlü ve en küçük devletlerinden bir tanesinin başkanıdır. Dünya üzerinde Arjantin'in bir köyündeki papaza bile sözünü geçirebilecek bir insandır.
Çok da büyük bir mesajı var aslında. Dünyanın en küçük devletlerinden biri.
Evet.
Dünyadaki bütün devletlerin
evet.
dini yönetim tarafına, evet. dini kural tarafına hükmedebiliyor.
Evet, aynen öyle. İşte dediğim gibi Arjantin'in bir küçük köyündeki papaz bile manevi olarak ve idari olarak papaya bağlıdır. Bu çok muazzam bir güçtür dünyanın her yerinde ve kendisine benzer kişilerle muhatap olma kabiliyetine sahip. Çünkü 2000 yıllık bir ananeyi temsil ediyor. Kendini Hazreti İsa'nın vekili. Bunları anlatmamızın sebebi halifelikle alakalı olduğu
evet,
için.
Evet, karşı yani aslında bir teraziden bahsediyorsak eğer
evet.
hangi kefenin boş kaldığını anlayabilmek evet. açısından bunları anlatıyoruz.
99 senesinde Clinton, Amerikan Başkanı Clinton Türkiye'ye geldiğinde zelzele üzerine orada bir konuşma yaptı. Yanlış hatırlamaz mı o zamandı? Başka zamanda olabilir. Mühim değil. Konuşmanın muhtevası
mühim. Meşhur burnundan.
Evet, çocuğunu tuttu. O da dedi ki, dünyada dedi barışı tehdit eden radikal akımlar var. Bunların içinde bir tanesi de İslamcı radikal akımlardır. Bu konsepte konuşurken dedi ki, Hristiyanların dedi dini lideri var dedi, Papa dedi. Diğer dinlerin de dedi, onun kadar güçlü olmasa da dini liderleri var. Ama dedi, Müslümanları dedi temsil eden bir dini lider yok dedi. Bu büyük bir eksiklik dedi. Yani İslam dünyasını ve İslam dünyasının Batı dünyasıyla münasebetlerini tanzim ederken böyle bir lidere ihtiyaç
bir
var.
Bir muhatap arıyor aslında
evet,
değil
evet.
mi?
Neden olmasın böyle bir muhatap dedi. Tabii şimdi Amerikan Başkanı boşuna konuşmaz. Yani onun önüne konan yazılar, metinler belli ellerden geçer. Tıpkı İngiltere şeyi gibi, hükümeti gibi. Burada sanki yani işte Büyük Ortadoğu Projesi o zaman konuşuluyordu. Sanki hilafetin tekrar ihyası gibi bir mana çıkarıldı. Hatta o zaman bir CIA raporu dolaştı ellerde. Halifelik ihya edilecek, edilsin mi, edilmesin mi, kim olsun, kim olmasın falan böyle bir rapor. Şimdi bu istihbarat raporları kolay kolay dolaşmaz. İstihbarat raporunu istihbarat kendisi sızdırır dışarıya. İki türlü yapardı. Eskiden bir ajan vasıtasıyla sızdırırdı hükümetlere. Daha çok da bir gazeteci vasıtasıyla sızdırırdı. Araştırmacı gazeteci. Türkiye'de bunların isimleri belli. Öldürülenler var, hayatta olanlar var. Bunlar bu kendilerine verilen istihbarat raporlarını allayıp pullayıp neşretmekle mükelleftiler. Tabii onlar onu gazetecilik işi olarak görüyorlar, haklı olarak. Ama istihbaratın yapmak istediği bunu amme efkana duyurmak. Yani bir zemin yoklaması yapmak. Ben o zaman anladım
aslında
ki...
Aslında her kitapta işini yapıyor.
Evet, aynen öyle. Demek ki dedim halifeliğin tekrar ihyası hususunda bir zemin yoklaması yapılıyor. Şimdi herkes olur mu canım zaten onlar kaldırmadı mı onlar halife düşmanı. Ben her zaman şunu söylüyorum. Milletler arası münasebetler hislere, tarihi dostluklara, kardeşliklere, akrabalıklara dayanmaz. Tek bir kriter vardır. O da menfaattir. Bugün menfaat bunu icap ettirir. Hükümdarları kardeş olan iki devlet savaşırlar. Alman Kaiseri ile İngiliz Kralı kardeş çocuklarıdır. Birbirleri savaştılar. Bu mümkün. Menfaat dönüştüğü zaman süt liman olur her şey. Almanya ile Fransa birbirlerine kanlı bıçaklı düşmanlarken şu anda dünyanın en kanka iki ülkesidir. Yunanistan'la Türkiye yıllarca süren harpten sonra Venizelos Türkiye'ye geldi ve Atatürk'ü barış ödülüne, Nobel Barış Ödülü'ne namzet gösterdi. Şimdi bunu bilmek lazımdır. Konsept değiştiği zaman politikalar da değişir. O zaman İngiltere'nin menfaati bundaydı. Şimdi bunda olur. Bunu iyi bilmek lazım. Hadiseleri böyle okumak lazım. Tarih bilmek, tarihte takılı kalmak demek değil. Tarihte takılı kalırsanız yanılırsınız. tarihteki olan hadiselerin altyapısını öğreneceksiniz. Sebep ve neticeleri öğreneceksiniz. Ona göre bugünü anlayıp yarını inşa edeceksiniz. Yoksa efendim onlar bizim ezeli düşmanımız. Ezeli düşman diye bir şey yoktur. Ebedi düşman diye bir şey yoktur. Her şey menfaate dayalıdır.
Hayatta kural koyucu olmanın yolu daha önce koyulmuş kuralların hangi aşamalardan geçtiğini bilmek
gerekiyor. Evet, bilgi bir güçtür. Evet. Bir de para güçtür biliyorsunuz. Bu iki güce sahipseniz dünyanın en güçlü kişisi, ülkesi, kurumu, şirketi vesaire vesairesiniz. Bakın.
Bilgiyi paraya çevirmek daha kolay da parayı bilgiye çevirmek her zaman.
Tabii yani öyle. Onun için halifeliğin de böyle bir konsepti var. Halifelik bir kere İslam tarihinin en eski müessesesidir. Çünkü İslam dininin kurucusu olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam aynı zamanda bir devlet reisidir. İslamiyet sadece bir din değildir. Diğer bütün dinler gibi inanç, ibadet, ahlak ve hukuk esasları getirir. Ve bu hukuk esaslarının tatbiki için bir devlet sistemini koyar. Yani bunun prensiplerini koyar. Müslümanların hakim olduğu bir devlet olmalıdır der. Bu devletin şu temellere dayanması, şu fonksiyonları icra etmesi lazımdır der. Bunu bizzat Hazreti Muhammed yapmıştır. Yani bazılarının anlattığı gibi Hazreti Muhammed gelmiş millete birbirinizi sevin, işte hırsızlık yapmayın demiş ve sonra ölmüş. Öyle birisi değil. Hazreti Muhammed 10 yıl bil fiil devlet reisliği yapmış. Bir devlet reisi ne yapar? Vergi toplar. Bu vergiyi kamu halka harcar. Savaş yapar, barış yapar, elçi kabul eder, elçi gönderir. İhtilaflar arasında hüküm verir. Bu hükümleri icra
halkın
eder.
Halkın refahı için
evet, çalışır.
Bugün bir lider ne yapıyorsa hepsini yapmış.
Hazreti Muhammed de böyledir. Ve Hazreti Muhammed'in devlet reisliği çok enteresan bir devlet reisliğidir. Medine'yi teşrif ettiği zaman Medine'de Müslümanlar, gayrimüslimler yaşıyor. Gayrimüslimlerin bir kısmı müşrik Araplar, bir kısmı Yahudiler, bir kısmı Hristiyanlar az olmakla beraber, bir kısmı da Sabiler. Yani birkaç çeşit insan var. Bunlar evet müşterek bir kültüre sahipler ama dinleri farklı. Ve o zamanlar din insancı çok mühim bir fark. Bunlar Hazreti Muhammed'i devlet reisi olarak kabul ettiler. Hazreti Muhammed onlarla bir anlaşma yaptı. Bunlar El-Vefika denilen bir anlaşma. Tarihin en eski yazılı anlaşmalarındandır. Ve bu bir sosyal mukavele'dir. Hazreti Muhammed onlara diyor ki ben devlet reisi olarak sizleri şunları yapacağım. Şu şeyleri de koyacağım. Siz de bana şu usta itaat ediniz. Bu muazzam bir şeydir yani. Anayasa hukuku tarihinde benzeri görülmemiş bir şey. Yani devlet reisinin ve onu idare ettiklerinin karşılıklı hak ve mükellefiyetlerin ortaya konulduğu yazılı bir mukavele'dir. Bu Medine çok eski bir anayasa.
Aslında bu bundan sonra yapılacak. Yani neden bir devlet reisi evet. ve neden hukuku var? Çünkü aslında burada alınan kararlar bundan sonra benzer durumlar için evet. örnek teşkil ediyor.
Örnek teşkil ediyor. Çünkü Hazreti Muhammed'in bütün hayatı, sözleri, hareketleri sonra gelen Müslümanlar için bir örnektir. Nitekim Hazreti Muhammed 632 miladi senesinde vefat ettiğinde geride bir devlet bıraktı. Ve bu devlet Medine, o zamanlar site devletleri vardı. Site devleti dediğimiz bir şehir. Şehrin etrafında belki köyler, bahçeler vardır ama tek bir devlettir. Bazen birkaç site bir devlet olabilir. Yunan böyle, Roma böyle. Hepsi site devletleri.
Ama güçlü bir devletten tabii. bahsediyoruz. Yani dünyadaki pek çok tabii, ülkeyle tabii. de anlaşma imzalamış bir devlet.
Ama Hazreti Muhammed elçiler vefat göndermiş. Ettiğinde koca Arabistan, Yemen'i ile, Umman'ı ile, Bahreyn'i ile Hazreti Muhammed'e tabi olmuştu. Ve bunların büyük ekseriyeti de savaşsız tabi olmuş. Onu da altını çizmek istiyoruz.
Şimdi şunu da anlayalım mı? Hani bugün Vatikan örneğini gösteriyoruz evet. ya. Aslında çok küçük bir devlet ama evet. bütün Hristiyanlar, Katolikler tek bir papaya bağlı. Aslında orada da küçük bir site devletinden bahsediyoruz
tabii, tabii.
ama.
Zaten ismi Città delle Vaticano. Vatikan sitesi. Resmi adı bu.
Bizim açımızdan da baktığınızda aslında evet. Hazreti Muhammed'in yönettiği devlette küçük aynen bir böyle. Devlet ama bütün
zamanda büyüdü.
Evet. Bütün
Vatikan da zamanda büyüdü. Vatikan da önce siteydi. Sonra Roma ve etrafını aldı biliyorsun. Sonra kaybetti İtalya kurulunca. Sadece Vatikan kaldı. Ama dediğiniz gibi sizin gücü çok fazlaydı. Hı. Zaten toprak, insanlar toprağa çok takılırlar. Evet, toprak vergi demektir. Toprak nüfus demektir ama tek başına her şey demek değildir. Yani bir toprağa vermeniz veya toprağı almanız bazen çok şey ifade etmez. Daha doğrusu gücünüzün arttığını göstermez sizin. Hatta bazen fazla toprak bir zaafa dönüşür.
Yönetim
bunu zaafı. Roma'da görüyoruz, Abbasiler'de görüyoruz, Osmanlılar'da görüyoruz, toprak İngilizler'de görüyoruz. Toprak genişlediği zaman bunu kontrol etmeniz zorlaşır ve bu size zaaf alametleri arz eder. Hazreti Muhammed vefat ettiğinde onun arkadaşları bunun şuurunda olarak Hazreti Muhammed daha defnedilmeden onun kurmuş olduğu devlete bir reis seçtiler. Daha o defnedilmeden Hazreti Muhammed pazartesi vefat etti, çarşamba defnedildi. Niye gecikti defni? Çünkü insanlar parti parti gelip onun namazını kıldılar. Hazreti Muhammed'in cenazesi de evinden dışarı çıkarılmadı bir peygamber olduğu için. Evde çok küçük olduğu için insanlar topluca kılmadılar namazı. Bugünkü gibi değil. Hazreti Muhammed'e mahsus bir keyfiyettir bu. Geliyordu insanlar, evin önünde namazı kılıp gidiyorlardı.
Camide toplu bir namaz.
Evet, caminin içiydi ama hayır, toplu namaz olmadı Hazreti Muhammed için. İnsanlar geldiler küçük küçük cemaatler halinde. Çünkü ev çok küçüktü. Evin dışına Hazreti Muhammed buyurdular ki peygamberler vefat ettikleri yere defnolunurlar. Hazreti Muhammed Hazreti Ayşe'nin evinde vefat etti. Orada yıkandı. Yer zaten toprak biliyorsunuz eski evlerde. Orada yıkandı, kefenlendi ve oraya defnedildi. Vasiyet üzerine. Cenazesi dışarı çıkarılmadı. Mescide çıkarılmadı. Orada kaldı. Öyle olunca o küçücük 4x4 metre olan eve insanların çok girmesi mümkün değil ve bir kadının evi burası. Evin önüne gelerek kapının önünde Hazreti Muhammed'in namazını kıldılar ve dağıldılar. Kıldılar ve böylece 2 gün sürdü bu hadise. Ama bu zaman zarfında hemen Müslümanlar toplandılar. Çünkü devlet bir an boş kalmaz. Arabayı sürücüsü bırakabilir misiniz? Hemen bir devlet reisi seçtiler. Burada Eshab-ı Kiram ikiye ayrıldılar. İkiye ayrılmadılar aslında. İlk toplantıyı Medineliler tertiplediler. Beni Said'e çardağında dediler ki Hazreti Muhammed vefat etti. Burası bir devlet. Bu devletin bir başkanı olması lazım.
Kendisinin bu konuda bir vasiyeti var mıydı?
Hayır,
yani hemen şöyle, yönetici seçilmesi anlamında.
Değil ama buna delalet eden sözleri var. Bir an bile mesela biatsız ölenler cahiliye ölümüyle ölürler. Yani Allah korusun imanını kaybetme tehlikesi var. Zamanı yani hemen bir baş seçmek lazım. Yine Hazreti Peygamber 3 kişi sefere çıksa mutlaka birisini emir seçsin diyor. Emirsiz bir gün geçirmeyi tercih etmem diyor. Bu hususta çok emir olmayan yani devlet otoritesi olmayan bir şehre girmeyin buyuruyor. Bunlardan anladılar ki Hazreti Eshab-ı Kiram devletin bir an başsız kalması mümkün değil. Açıkça benim yerime şu halife olsun demedi.
Yok hayır.
Ama bazı işaretlerde bulundu. Bunun üzerine Medineliler dediler ki Sa'd bin Ubade bizim liderimizdir. Hazreti Muhammed geldiğinde de bizim ileri gelenlerimizden de ilk Müslümanlardandır. O halife olsun. Fakat Hazreti Muhammed halifeler Kureyş'tendir buyurdu. Çünkü bu bir real politiktir. Araplar arasında o zaman kabilecilik çok güçlüydü. Ve Kureyş kabilesi Mekke'de yani Kabe'nin etrafında oturdukları için diğer Arap kabileleri tarafından çok hürmet edilirdi. Yani Kureyş'ten bir kabile olsa kimse itiraz etmezdi ama Medineli veya başka kabilelerden bir halife olsaydı insanlar buna itiraz ederlerdi. 7. asrın şartlarından bahsediyorum. Ve bunun üzerine Hazreti Ebubekir, Hazreti Muhammed'in en yakın arkadaşlarından, ilk Müslümanlardan, Hazreti Peygamber'in kayınpederi, onun yanından hiç ayrılmamış, savaşlarda bile ya Ebubekir benim yanımdan ayrılma, sen yanımda olduğun zaman gönlüm sükunet buluyor dediği kişiyi herkes halife seçtiler ve Ebubekir'in halife olmasını herkes gayet tabii karşıladı. Yani Allah nereden çıktı bu adam? Demediler. Medineliler de demedi. Hazreti Peygamber'in akrabaları da demedi. Ebu Bekir'i herkes sever ve sayardı. Ve böyle bir halifeliği mevzubahis oldu. Ve ne diyelim dediler biz şimdi. Yani Resulullah diyorduk şimdi. Halifetü Resulullah dediler. Resulullah'ın halifesi, onun yerine geçen, ona halef olan, onun vekili, emiril müminin de dediler. Ve böylece halife ismi ilk defa Müslümanlar tarafından konulmuş oldu. Hazreti Peygamber de bu tabiri kullanıyor. Kur'an-ı Kerim'de de bu tabir kullanılıyor. Allah yeryüzüne bir halife yaratacağım diyor. İnsan yeryüzünde Allah'ın halifesidir. Bir insan yeryüzünde Allah'ın nasıl halifesi olabilir? Onun istediklerini yeryüzünde tatbik eder. Ve onun istemediklerini yapmaz ve engeller. İşte böyle halife olunur. Bunu telmihen.
Aslında onun kurallarına uymakla.
Evet. Davut'u yeryüzüne halife kıldık. Öyleyse Davut adaletle hükmet. Halife kılmak demek ki devlet başkanı kılmak, sonra arkasından adaletle hükmet deniyor. Bu sebeple halife tabiri yerleşmiş oldu. Çok yere kullanılıyor halife ama bu halife tek başına kullanıldığı zaman İslam devletinin reisidir. 2 sene sonra Hazreti Ebubekir vefat etti ve yerine Hazreti Ömer'i bıraktı. Şimdi Hazreti Ebubekir seçimle gelmişti. Ama Hazreti Peygamber'in de ona işareti var. Yani benden sonra kimseyi bulamaz. Ben ölürsem benden sonra Medine'ye geldiğinde beni bulamazsan Ebubekir'e sor gibi. Anladılar ki öyle. Ömer'i yerine bıraktı. Demek ki veliaht bırakmak da oluyor yerine halifenin. İlle seçim lazım değil. Hazreti Ömer 10 sene halifelikten sonra bir İranlı köle tarafından şehit edildi. Öldürüldü. İran'ın intikamını almak üzere. Onun zamanında çok fetihler oldu. Ve o ölürken vasiyette bulundu. 6 kişi toplansın. Cennette müjdelenen 10 kişi vardır. Bunlardan Medine'de bulunan 6'sı toplansınlar. Çünkü onlar Eshab-ı Kiram'ın en üstünüdür. Aralarından bir kişiyi seçsinler. Benim oğlum da katılsın ama o seçilmesin. Oylar eşitlenmesin diye. 6 kişi olunca. Bu 6 kişi ittifakla Osman'ı seçtiler. Osman, Ömer Hazreti Peygamber, o da ilk Müslümanlardan Hazreti Peygamber'in kayınpederi. Hazreti Osman Hazreti Peygamber'in damadıdır. İki kızıyla evlenmiş. Tarihte böyle şey çok nadirdir. Bir peygamberin iki kızıyla evlenen. Onun için Zinnureyn derler. Hazreti Osman Emevi ailesindendir. 12 yıl halifeliği var. Bu halifelik dünyanın en parlak imparatorluklarından bir tanesidir. İslam İmparatorluğu Çin işlerine, öte taraftan Atlas Okyanusu'na kadar uzanmış. Sadece fetihler yoluyla değil, medeniyet yoluyla da çok ilerlemiş. Memleket o kadar zenginleşmiş ki zekat verecek insan bulunamamış Hazreti Osman zamanında. Fakat Hazreti Osman'ı çekemeyenler, onun idaresinden memnun olmayanlar elbette ki olacaktır. Hazreti Osman daha çok akrabalarını tayin ederdi. Bu tenkit sebebi olmuştur. Halbuki bir insanın akrabası o işi yapmaya ehilse, bunun oraya gelmesine bir engel yok. Hazreti Osman diyordu ki, ben akrabalarımı tayin ediyorum ama onlar benim emrimden çıkmıyorlar. Yani halifeyi dinliyorlar. Hmm. Senkronizasyon sağlanıyor.
Yani aslında önce işini yapmasına bakıyor, sonra evet. akraba olması bir engel teşkil etmiyor.
Dedi zaten diye. Bunlar dedi bu işi yapamayacak insanlar mı dedi. Yani o bir kere öyle olmadığı belli bir şey. Ama bazı insanlar biz niye yokuz işte onlar var gibi bazı cahiliye hastalıklarına kapıldılar. Ve Hazreti Osman'a bir muhalif kitle teşekkül etti. Ve bu kitle Mısır'da ayaklanarak Medine'ye geldiler. Hazreti Osman'ı öldürdüler. Hazreti Osman evinde Kur'an-ı Kerim okurken feci bir şekilde öldürüldü. 12 yıllık halifelik. 12'de daha önce vardı 24. İsyancılar Medine'de bulunan Hazreti Ali'yi halife yaptılar. Hazreti Ali Hazreti Peygamber'in amcasının oğlu ve damadıdır. Bu işe elbette ki çok ehil birisidir. Fakat halifeliği umumi kabul görmedi. Darbeciler tarafından halife yapıldığı için. Hazreti Ali ise memleket anarşiye sürüklenmesin diye bunu kabul etmişti. Yani onun niyeti halisti. Elbette ki darbecilerden değil o. Ama darbecilerin halifesi olarak görülmesi bir reaksiyon doğurdu ve Ashab-ı Kiram'dan hiç kimse Hazreti Ali'yi halife olarak tanımadı. Bu büyük bir kaos meydana getirdi. Hazreti Ali'nin 6 yıllık halifeliği bu kaosla geçmiştir. Öyle ki Hazreti Ali Medine'de kalamadı. Küfe'ye gitti. Irak'ın Küfe şehrini başşehir yaptı. 6 yıl bu halifeliğini kabul ettirme mücadelesiyle geçti insanlara. İnsanlar üçe ayrıldılar. Bir kısmı Ali'nin halifeliğini tuttular. Bunlar çok az bir kişi. Yani 3-4 kişi. Büyük bir kısım Şam valisi Muaviye'yi halife olarak görmek istediler. Ama Muaviye halifelik için ayaklanmadı. Üçüncü bir kesim, geniş bir kesim bu hususta bir taraf kaldı. Hazreti Ali'nin adamları Hazreti Ali'den ayrıldılar. Hazreti Ali çünkü Muaviye ile sulh yaptı, Şam valisiyle. Muaviye diyordu ki sen darbecilerin halifesisin. Önce Osman'ın tahttan indiren ve onu öldürenleri cezalandır. Sonra biz sana biat edelim. Hazreti Ali bunu yapamadı. Yapması kolay değil. Çünkü darbeciler silahlı idiler. Yapamadı. Böylece devlet ikiye ayrıldı. Şam ve Mısır Muaviye'ye, Irak ve Arabistan Ali'ye bağlandı. İslam İmparatorluğu iki halife tarafından idare edildi.
Çok erken bir bölünme.
Ama her ikisi de kendince haklı sebeplere dayanıyor. Yani bir haklı, Muaviye'yi dinliyorsunuz haklı, Ali'yi dinliyorsunuz haklı. Sonra Hazreti Ali'nin adamlarından bir kesim, Hazreti Ali'nin Muaviye ile bu sulh yapmasından rahatsız oldular ve Hazreti Ali'yi öldürdüler. Muaviye'yi yaraladılar, Amr bin As'ı da öldürmek istiyorlardı, öldüremediler. Hazreti Ali vefat edince oğlu Hazreti Hasan onun yerine geçti. Hazreti Hasan İslam tarihinin en büyük diplomatlarından, fevkalade zeki, feraset sahibi bir genç, o zaman genç değil tabii. Hazreti Peygamber buyurmuşlar ki bu benim evladım, torunum. Seyittir, efendidir. Yani liderlik vasfı vardır. Bununla Allah iki tayfanın arasını bulur. Ümmetinden iki kısmın arasını bulur. Hazreti Hasan, Müslümanlar birlik olsunlar diye halifeliği Muaviye'ye devretti. Böylece Şam valisi Muaviye, Hazreti Peygamber'in kayınbiraderidir. Vahiy katibidir. Yani 5. 6. sahabi oluyor. Halife oldu. Ve hilafet merkezi Şam'a taşıdı. Çünkü Şam'da valiydi zaten. 19 sene halifeliği var. Ondan önce de 19 sene neredeyse valiliği vardır Şam'da. Gelmiş geçmiş en büyük idarecilerden bir tanesidir. İslam devletinin en parlak devri Hazreti Muaviye devridir. Sadece fetihler olarak değil, medeniyet olarak. Posta teşkilatının kurulması, menzil teşkilatının kurulması, yolların yapılması.
Evet, eserler açısından.
Muazzam bir medeniyet kurmuştur Hazreti Muaviye. Ve bu 6 sahabi, 6 halifeye Raşit halifeler derler. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Hasan ve Muaviye. Bu 6'sı Raşit halifelerdir, olgun halifelerdir. Çünkü sahabilerdir. Hazreti Muaviye vefatına yakın, yerine kimin geçeceği hususunda endişeleniyor. Tekrar Müslümanların tefrikaya düşeceğinden korkuyor. Ben olayım düşmesin diye. Sahabelerden hayatta olanlar ona oğlunu yerine veliaht yapmasını tavsiye ediyorlar. Oğlu Yezid. babası kadar yüksek vasıfları olmayan ama halifelik de yapamayacak birisi değil elbette ki, babası tarafından veliaht tayin ediliyor. Babası hacca gittiği zaman oradaki bütün sahabilere danışıyor. Oradaki bütün sahabiler oğlunun veliaht olarak tayin etmesini uygun buluyorlar. Abdullah bin Zübeyir ve Hazreti Hüseyin dışındakiler. Hazreti Muaviye vefat edince yerine Yezid geçiyor. Yezid tahta çıkınca, halife olunca Haşimi ailesinin o zamanki lideri olan Hazreti Hüseyin bunu kabul etmiyor. Ve Küfeliler Hazreti Hüseyin'i Küfe'ye davet ediyor, Irak'a. Gel biz seni burada halife ilan edeceğiz diye. Hazreti Hüseyin Medine'den çıkıyor. Akrabalarının ve sahabelerin ve babasının arkadaşlarının gitme, buna bu söze aldanma demelerine rağmen yola çıkıyor ve herkesin bildiği gibi Kerbela'da önü kesiliyor. Geri dönmeye kabul ediyor fakat biat etmeden dönmesine izin verilmiyor. Yani Yezid'e biat edecek ki bir daha böyle bir harekete kalkışmasın diye. O da biat etmiyor. Biat etmediği için burada Kerbela'da öldürülmüştür. Böylece Haşimilerin hilafet iddiası bitmiş midir? Hayır. Daha sonra bu soydan gelecek olan birkaç gencin halifelik için iddiada bulunduğunu, hatta ayaklanmalar çıkarttığını göreceğiz. Emevi halifeliği 100 yıl sürmüştür. Emevi halifeleri tarihte en çok haksızlığa uğramış kişilerdir. Başta Muaviye ve Yezid olmak üzere. Halbuki bunların hepsi o zamanın şartlarında çok yüksek meziyetlere sahip, çok kabiliyetli insanlardı. İşlerinde birkaç tane zayıf görülen kişiler varsa da ikinci Yezid ve ikinci Velid gibi, onların da kimseye bir zararı olmamış. Ama Emevi devleti her zaman en parlak devir olmaya devam etmiş. Ama en çok memnuniyetsiz kitle de Emeviler zamanında olmuştur. Neden? Çünkü Emeviler eskiden beri Arapların en güçlü ailesiydi. Hilafetin onlarda olması diğer ailelerin kıskançlığını celbetmiştir. Bunların başına Haşimiler geliyor. Biz peygamberin yakın akrabalarıyken neden biz halife olmayalım?
Böyle bir ön şartı yok ama
yok,
değil mi?
Yok, evet, yok. Ama işte eski Arap kültürü, yani bir hükümdara en yakın olanlar hükümdar olurlar. Kaide böyle. Öyleyse Abbas olacak. Abbas peygamberin amcası. Siz amcasının oğlusunuz. Yani burada da bir tabii tezat var. Ama eski kültür bu. Biliyorsunuz bütün monarşilerde biliyorsunuz. Eski Türklerde de var. Krala, hükümdara en yakın olan tahta en çok hak sahibi olarak görülüyor. Halbuki Hazreti Muhammed böyle bir sistem kurmamış. Liyakat sistemi kurmak istemiş. Ama insanlar liyakat sistemini kabul etmediği için Hazreti Muaviye yerine oğlunu bırakmak mecburiyetinde kalmıştır. Oğlu da gayet iyi hilafeti yerine getirmiş, İstanbul'u kuşatmış. Yani karakter olarak da belki gençliğinde bazı uygunsuz şeyleri olabilir. Ava çıkmaya meraklıymış mesela, güzel giyinmemeye her genç gibi, ama sonradan hareketini düzeltmiş. Ama Emeviler o kadar, bir de tabii Emeviler Arap idiler. O zamanlar Arap olmayan Müslümanlar da Emevilerin Arapları ön planda tutmasından rahatsız oldular. Bunda şöyle bir izahı var. Araplar Arapça biliyorlar. Memleket kültürünü biliyorlar. İslamiyet'e daha önce girmişler. Emeviler onları tercih etmişler. Burada bir ırkçılık mevzubahis değil.
Ama genelin anlayabilmesi ya da herkesin kapsayabilmesi
zor
için de biraz
halbuki
daha
Emeviler, belki. Halbuki Emeviler Türklerin Müslüman olmasına vesile oldular. Türkler Müslümanlığını Emevilere borçludur. Emeviler Türkleri Irak'a yerleştirdiler. Ubeydullah bin Ziyad. Bu Irak Türklerinin büyük bir kısmı Azeri'dir. Ben büyük kısmı o zaman gelip yerleşenlerdir. Türklerden ordular kurdular, birlikler kurdular, devlet adamları yetişti ama demek ki bu bile kifayet etmedi ve Emeviler tarihin en çok haksız yere tenkit edilen ailesidir. Biraz ondan sonra gelenler, yani onların halefi olan Abbasiler Emevileri amansızca tenkit etmişlerdir. Muazzam bir Şii propagandasına maruz kalmıştır. Emeviler ve Emeviler hakkında yazılan, çizilen, söylenen her şey bu propagandanın mahsulüdür ve tamamına yakını uydurmadır. Yani Emeviler hakkında söylenenlerin tamamına yakını. Yani bu enteresan bir şey. Tarihçiliğin altın çağı Abbasiler olduğu için, Abbasiler devrinde yazılan tarihler sonraki tarihlerde kaynak olduğu için, ondan sonra gelen bütün tarihçiler, daha Osmanlı tarihçileri bile
onları kaynak kabul ediyor.
Onları kaynak alarak, derinlemesine bir tahkik yapmayarak Emeviler hakkında çok menfi konuşmuşlardır. Bu, ha bir de Emevilerin şöyle bir kusuru vardı. Emeviler tahtlarından çok emindiler. İnsanlara karşı lütufkardılar, karışmazlardı işlerine. Bundan dolayı uzun zaman tahta kalacaklarını zannettiler ve en mühim hataları istihbarat noksanlarıydı. Emevilerin bu tenkit edilir bu. Muazzam bir istihbarat noksanı vardı. Bir de Ebu Müslim Orasani'ye söylenen bir söz vardır. Emeviler niye yıkıldı diye soruyorlar. Diyor ki dostlarını uzaklaştırdılar, düşmanlarını yaklaştırdılar, Yani onları zaten bizim dostumuz. Yüz vermeye gerek yok. Hmm. Düşmanlarımızı
hep
çekelim.
Hep yanlarında zannettiler.
Yaklaştırdıkları düşmanları dost olmadı ama uzaklaştırdıkları dostları düşman oldu diyor ya bu müslim. Doğru bir sözdü. Bu herkes için de caridir.
Aslında programın başında konuştuğumuz evet. Hazreti Ali'nin kendi yakınlarını, evet. Hazreti Osman'ın kendi yakınlarını
evet, aynen öyle.
Seçmesinin altında da belki bu
sebep. Bu yatıyor ve Emeviler bu iki sebepten. Yani gerek politikayı iyi bilmedikleri için gerekse istihbarata ehemmiyet vermedikleri için tahtlarını kaybettiler. Son Emevi halifesi 2. Mervan ki çok iyi bir halife olduğu söyleniyor. Zap suyunun kenarında bugün Irak'ta kendisine ayaklanan Abbasi ailesinin liderine yenildi. Mağlup oldu. Mervan öldürüldü. Ve halifelik tam 100 yıl sonra yani Hazreti Peygamber'den 132 sene sonra Hazreti Ali'den 100 sene sonra Abbasi ailesine geçti. Abbasi ailesi Hazreti Peygamber'in amcası Abbas'ın soyundan gelenlerdir. Ve halifelik tarihinde İslam tarihinde, dünya tarihinde yeni bir sayfa açılıyor.
Halifeliğin yeni bir döneminden evet. Bahsediyoruz.
Abbasiler. Bu da İslam tarihinin altın çağlarındandır aslına bakarsanız. Hazreti Abbas peygamberin amcasıdır. Uzun boylu, yakışıklı, güzel giyinen yani liderlik vasfı olan birisiymiş ama Hazreti Peygamber onu hiçbir yere vali tayin etmemiş. Demiş ki yeğenim herkese bir yere vali tayin etti. Niçin amcanı tayin etmiyorsun? Amca demiş seni ben nefsinin üzerine vali tayin ettim. Hmm. Fakat senin soyundan halifeler gelecektir demiş. Hükümdarlar gelecektir ve o peygamberimizin mucizesi tahakkuk etti. Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah İslam tarihinin en güzide şahsiyetlerinden büyük bir tefsir alimidir. Genç bir sahabidir. O politikayla alakası yok. Emeviler ona çok hürmet etmişler. Ve ona bir köy tahsis etmişler. Şam yakında orada yaşamış Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas'ın oğlu Keza Ali Emeviler tarafından çok hürmet görmüş. Fakat Abdullah bin Abbas'ın torunu Muhammed halifelik projesi başlatmış. 27 sene Emevilerin altına oymuş. Emeviler bunun farkında olmamışlar.
Hmm. Nerede söylediğiniz o dostu düşmanı ayırt edememek.
Ben bunu öğrenince, tahkik edince dedim ah dedim. Ve çok muazzam bir siyaset takip etmiş. Kendi Şam yakınlarında Humeyme diye bir kasabada yaşıyor. Tabii ki karizması var yani. Hazreti Abbas'ın soyundan geliyor. Herkes hürmet ediyor. Emeviler ondan eminler, hürmet ediyorlar. Paraya boğuyorlar, hizmetçilere boğuyorlar. Peygamber amcasının torunu diye. Fakat o Küfe, Hazreti Ali Şiası'nın taraftarlarının güçlü olduğu bir yer. Oraya bir adam koyuyor. Ben Hazreti Ali soyundan gelenleri tekrar halife yapacağım diye. Bir kölesini de Ebu Müslim Horasani'yi Horasan'a gönderiyor. Orada Hazreti Ali ve onun soyundan gelenler için propaganda yapması için tam 27 sene. O ölüyor. Göremiyor neticesini. Fakat oğlu babasının misyonunu devralıyor. O sırada Halife Mervan bunu öğreniyor. Bunu tutukluyor. Hapse atıyor. Fakat kardeşi Abdullah devralıyor. Bayrağı ve bir ayaklanma çıkarıyor. Yani hadiselerin olgunlaştığını görerek Küfe'de ve Horasan'da bir ayaklanma çıkarıyor. Ayaklanmanın lideri Ebu Müslim Horasani. Horasanlı bir köle. Türk olan değil. Öyle zannederler. Ve Emeviler gafil avlanıyorlar. Halife Mervan Zap suyu kenarında bu Abdullah'a yeniliyor. Abdullah çok güçlü, çok bilgili, cömert bir adam olarak tanınıyor ve aynı zamanda çok gaddar. Ünvanı Seffah'tır. Seffah kan dökücü demektir. Çok para harcadığı için, çok para saçtığı için verildiğini söyleyenler de var ama birinci rivayette Ebu Labbas Abdullah ve ilk halife, Abbas halifesi budur. Eline geçirdiği bütün Emevi erkeklerini öldürüyor. Tamamını. Bir genç cellatlardan şeyin altına girerek eskiden muşamba sofralar vardı. Onun altına girerek kurtuluyor. Üzeri ölüler, kanlar, cesetler. Onu da öldü zannediyorlar. Onlar gittikten sonra çocuk Abdurrahman kurtuluyor. Hazreti Muaviye'nin oğlunun torunudur. Muazzam bir macerayla İspanya'ya gidiyor. O zaman İspanya Müslümanlarının Emeviler fethettiler. Ve orada bir halifelik kurdu. Ben Abbasi halifeliği falan tanımam dedi. Emevi halifeliği burada devam ediyor Kurtuba'da dedi. İki tane halife var. Bir tanesi Kurtuba'da Emevi halifesi. Birisi Bağdat'ta Abbasi halifesi. Bu tarihi zaruretlerin getirdiği bir bölünmedir. Ha, Endülüs'teki de muazzam bir medeniyetti zaten. O medeniyeti taşlandırdılar Emeviler orada. Emevi ailesi. Bu çocuğun hayatı film ve roman olacak bir şeydir. Fakat nedense biz böyleyiz. Ne roman olmuş ne film olmuş. Hayatı. Oraya gidişi, kurtuluşu, gemilerin ambarlarında kılık değiştirerek, yani tam günlerce dizi yapılacak bir hadisedir. İspanya'ya gidişi ve orada devlet kuruşu, kendini tanış, muazzam bir hadise.
Avrupa'ya etkileri. Avrupa'ya
ve ondan sonra Endülüs'ün bütün dünyaya, yani dünya demek Endülüs demektir. Yani Endülüs kadar dünyaya tesir etmiş bir başka bir yer yok. Bağdat da öyle ama. Şimdi Abbasi Halifeliği kuruldu. Abbasiler Mensur, Mehdi, Hadi ve Harun Reşit gibi çok parlak halifeler yetiştirdiler. Hiçbirisi Emevi halifelerinden daha üstün değildi ama bunlar daha çok tanındılar. Bağdat'ı bir ilim, Bağdat'ı kurdular. Bağdat diye bir yer yoktu Dicle kenarında. Burayı bir sadece siyaset merkezi değil, ilim, kültür, sanat merkezi haline getirdiler. Muazzam eserler meydana getirdiler. İlim ve sanatta, edebiyatta bir kısmı devam ediyor Bağdat'ta ve bütün Abbasi ülkesinde. Abbasi ülkesi Atlas Okyanusu'ndan Çin işlerine kadar dünyanın en büyük devletlerinden bir tanesi. Tercüme faaliyetleri yaptılar. Eski Yunan'dan kalma ve Süryanice'den kalma fen eserlerini tercüme ettirdiler Arapça'ya. Dünya fenni, ilmi Abbasilere borçludur. Her şeyi. Eğer Abbasiler bu kitapları tercüme kaybolmuştu ve kaybolmaya yüz tutmuştu. Bir ayet nüsa kalmış. Bunları bir tercüme odası kurarak, çok muazzam bir akademik faaliyettir bu, tercüme ettirdiler ve çok parlak bir imparatorluk kurdular. Anadolu'yu fethetmeye çalıştı, İstanbul'u fethetmeye çalıştı ama çok fazla onların zamanında fethi olmadı. Memun, Tarsus'tadır kabri halife Memun. İşlerinde Ehl-i Sünnet'ten uzaklaşan Memun gibi, Mutasım gibi ve Ehl-i Sünnet olmayanlara zulmeden Mutezile itikadına mensup halifeler gelmiş. İşlerinde zalim veya çok kabiliyetsiz halifeler gelmiş ama öyle veya böyle 3 asır bu ihtişamı devam ettirmişler. 3 asır sonra Abbasilerden de memnun olmadılar. Emevileri tutanlar ayrı. Siz bize oyun oynadınız diyen Haşimiler ayrı. Hani biz olacaktık, hani Hazreti Ali'nin soyu olacaktı, siz bizi kullanıp kaptınız dediler. Ebu Müslüm Horasani ayaklandı. Bunların hepsiyle çok kanlı bir şekilde mücadele edip yendiler. Zenciler ayaklandı. Tuzlalarda ve limanlarda çalışan zenci köleler, iktisadi şartlarının kötü olduğundan görünüşte ama aslında yine Haşimi ailesinden bir prensin liderliğinde ayaktan da zenci isyanı, Babek isyanı, İsmaili mezhebi var, Şia'nın aşırı kolu. Onlar 2-3 isyan çıkarttılar. Mukanna isyanı var. Hayatları 150 yıl sonra, yani halifeliği aldıktan 150 yıl sonra bu isyanlarla geçti. 150 yıl isyanları bastırdılar ve ondan sonra Büveyhoğulları adında bir Şii hanedan geldi. Bağdat'ı istila etti. Halifeyi saraya kilitledi. Sen burada otur, yine halife misin dedi. Ve bütün Abbasi devleti Büveyhoğulları'nın eline geçti. Yani Şiilerin eline geçti. Bu Abbasi ülkesinde yaşayan Sünnileri fevkalade rahatsız etti.
Peki bu ayrışma ne zaman ortaya çıktı?
Bu tarihten itibaren artık Büveyhoğulları'nın hakimiyetinden itibaren uzak yerlerde yaşayan valiler birer birer istiklalini ilan ettiler. Biz buranın sultanıyız artık dediler. Yine halifeyi tanıyoruz dediler. Ve öyle artık vali tayini falan mevzu bahis
değil. Büyük bir devlet yerine yine halifeye bağlı. Federasyon. Küçük kendi içinde yönetilen.
Vali ölüyor, yerine oğlu geçiyor. Halifeye bir mektup yazıyor. Babam öldü, ben yerine geçtim. Benim sultanlığımı tasdik edin diye. Halifenin yapabilecek başka bir şey yok. Halife bir menşur gönderir, seni sultan olarak tayin ettim diyor. Yoksa kopacak tamamen. Ve böyle yani çok enteresan, Roma da aynısı olmuştu. Bir şey oldu. Bu hadiseden Abbasileri Türkler kurtardılar. Tuğrul Bey'den yardım istedi. Türklerin bir hususiyeti var. Türkler İslamiyet'i çok temiz bir şekilde kabul ettiler. İslamiyet'e uymayan her adetlerinden vazgeçtiler. Dünyanın hiçbir millet İslamiyet'i Türkler kadar saf ve temiz bir şekilde benimsemedi. Onlar kadar da güzel yaşamadılar. Ve onlar kadar da tereddütsüz terk etmediler maalesef. Bir de böyle de bir dramatik durum var. Türklerin İslamiyet'e, evet Türkler İslamiyet'ten çok şey aldılar ve çok şey de kattılar. Bu bir gerçektir. Abbas halifesini kurtardı Büveyhoğulları'ndan ve Ehl-i Sünnet bayram etti Selçukluların Bağdat'ı işgal etmesine. Bu bir işgaldi aslında. Normalde üzülmeleri lazım. Türkler Bağdat'ta. Abbas halifesinin adı var ama Türkler Bağdat'ta. Buna rağmen Tuğrul Bey o kadar diplomat, o kadar nazik bir insandı ki hadi lan ne Abbasi'si artık Selçuklu, çekil buradan demedi. Dese buna yapacak hiçbir engel yoktu.
Çünkü örnekleri var.
Örnekleri var. Biz seni halife tayin ediyoruz derlerdi. Yapmadı bunu. Bu Tuğrul Bey ve bu Türk hükümdarlarının ne kadar âli cenap insanlar olduğunu
gösteriyor. O
zaman gösteriyor.
Halifelik çok daha önce Türklere tabii geçmiş olacak.
Kız aldı verdiler halifeden. Tuğrul Bey halifenin kızıyla evlendi. Yani böyle bir akrabalık kurdular. Halifeler nefes aldılar ama bu uzun sürmedi biliyorsunuz. 13. asırda Moğol istilasıyla Abbasi devleti ortadan kalktı. Burada da yine bir disiplinsizlik var. Son Abbasi halifesi Musta'sım iyi bir kişiydi. Fakat saf, temiz bir insandı. İbni Alkami adında bir veziri vardı. Bu vezir Şii itikadına mensuptu. Hülagu'nun veziri de Nasırettin Tusi, ki o da çok büyük bir bilgindir. O da Şii'ydi. İki Şii anlaştılar. Abbasi halifesini ikna ettiler. Dedi, efendim Hülagu'ya teslim olursanız Hülagu sizi tahtınıza bırakacak ve hiç Abbasi devletini işgal etmeyip çekip gidecek dediler. İbni Alkami'nin derdi şeyin başına geçmekti. Abbasi devletinin başına geçmekti. Hülagu Bağdat'ı işgal etti. Halifeyi atların altına atarak öldürdü. Çünkü kan dökülmez Moğollarda. Soyluların kanı yere damlarsa bela gelir diye. Halifeyi ve Abbasi ailesinin bütün gençlerini, çocuklarına varıncaya kadar Moğollar katliama tabi tuttular. Öldürdüler. İbni Alkami'yi de hükümdarına vefası olmayanı bana vefası olmaz dedi. Onu da öldürdü Hülagu.
Aslında işte tarihten ders almak dediğimiz hani şey burada.
Hani nerede? İşte. 800 bin insan öldü. Dicle Nehri günlerce kan aktı. Kütüphanelerdeki 800 binlerce kitabın ciltlerinden Moğollar ayakkabı yaptılar. Geri kalanını Dicle'ye attılar. Hatta ona dair hikayeler var. Bazı alimler veya gençler Moğolların attığı kitapları kurtarmak için Dicle'ye dalıyorlar. Böyle kitaplar kurtarıyorlar. Tarihlerde geçen bu kitap işte Dicle'den kurtarılmıştır, bu kitap Dicle'den kurtarılmıştır diye böyle kitaplar var. Dicle'den kurtarılan kitaplar.
Çok enteresan.
Alimler atlıyor, Dicle'ye atlamak kolaydı o zaman içinde. Yani enteresan. İşte bu hadise, 1258'deki hadise, dün İslam tarihinin, Türk tarihinin en büyük felaketidir. İslam tarihinin de bundan daha büyük felaket belki yaşanmamıştır. Müslümanlar niye geri kaldı diye soruyorlar. İşte sebebi budur. Moğol istilasıdır. Bu hadiseden sonra toparlanmak kolay değildir. Buna rağmen o tarihte doğan bir genç Osman Bey, 1258'de doğum tarihi, çok enteresandır bu da. Muazzam bir devlet kurarak halifeliği ta Viyana kapılarına kadar götürdü. Bu da tarihin en enteresan hadiselerinden bir tanesidir. Yani dibe vurmuşsunuz, artık dip değil, dibin de altına inmişsiniz. Öyle bir haldeydi Müslümanlar. Mahvolmuşlardı. Ümitsiz, çaresiz. Günlerce, aylarca, yıllarca topraklar ekilemedi.
İşte o başsız kalmanın da aslında.
Barajlar yıkıldı, sular kurudu, bentler kurudu, ziraat öldü, insanlar hicret ettiler. Moğollar yağmacı, yıkıcıdır. Yağmacı değildir sadece. Mesela Türkler yağma yapar harplerde. Moğollar yıkarlar. Hiçbir şey bırakmazlar. Türkler yıkmazlar. Ya bırakır ya kendi alır. Moğollar yok ederler. Böyle bir manzara. İşte kurtulan bir Abbasi genci. O da gene çok hikayelere mevzu olacak bir şey. İki genç kurtuluyor, kaçıyorlar Mısır'a. Yolda birisi vebadan ölüyor Şam'da, birisi Mısır'a varıyor. Camide namaz kılarken vaktiyle Bağdat'ta bulunan bir adam tanıyor çocuğu. Bu diyor Abbasi prensidir. Çocuk kaçıyor. Film gibi. Yakalayacak da öldürecekler diye. Yakalıyorlar çocuğu, Baybars'ın huzuruna götürüyorlar. Baybars bunu hürmetle karşılıyor. Tahkik ediyor Abbasi olduğunu öğrenince. Onu halifelik hilatı giydiriyor. Ve 7 sene sonra Abbasi halifeliği Kahire'de ihya ediliyor. Ama bu halifelik artık eski halifelik gibi değil. Otoritesi yok. Sembolik. Sarayda oturuyor. Merasimlere katılıyor. Herkes gelip yapıyor. Hiçbir şey. Merasimlere katılmak. Sultan ölüp yerine yeni sultan geçtiği zaman onun kılıcını kuşatıp onu sultan ilan etmek. Yani göstermelik. Sultan zaten olmuş. Ona soran yok.
Ama şimdi yani İslamiyet'le ilgili sorular yapılması gerekenler.
Hiç. Halifenin hiçbir gücü yok. Ama Memlükler çok uyanık tabii. Bununla bütün İslam dünyasında çok büyük bir prestij hasıl ettiler. Osmanlı Devleti bile bir savaş kazandığı zaman halifeye ve Memlük Sultanına haber gönderiyor, hediyeler gönderiyor. Kahire'de bayram ediliyor. Halife dua ediyor Osmanlı Padişahına. İşte Sırplara karşı savaş kazandığı için Yıldırım Sultan Bayezid'e. Sultan ünvanını veriyor Yıldırım Sultan Bayezid'e siz. Emir-ül Müminin ünvanını veriyor. Sen diyor müminlerin emirisin. Ama bu kadar. Sembolik. Bunu halifelik sayar mısınız? Tarihte 3 kere böyle olmuş. Bir Büveyhoğulları zamandaki Abbasi halifeleri. 2 Kahire'deki Abbasi. 3.'sü de Abdülmecid Efendi. 1922'den 24'e kadar sembolik. Hiçbir gücü yok. Yani nerede sembolik gücü bile yok. Heyet kabulü bile Ankara tarafından yasaklanmış.
Aslında işte halifeliğin kaldırıldığı zamana doğru gidiyoruz. Evet. Biraz da etkisinin nasıl azaldığını görüyoruz.
Şimdi Yavuz Sultan Selim Mısır'ı fethettiği zaman Mısır'daki Abbasi halifesi halifeliği Yavuz Sultan Selim'e devretti. Artık Yavuz Sultan Selim meşru bütün Müslümanların halifesi olarak tanındı. Fakat o bunu tevazuyla kabul etti. Hadimül Haremeyn-i Şerifeyn, Mekke Medine'nin hizmetçisi. Mekke Şerifi şimdiki Ürdün kralının dedesi geldi, Mekke'nin anahtarını verdi, Mekke'nin biatını bildirdi ve ondan sonra o aile devamlı Mekke'de hep idareci oldular. Artık Yavuz Sultan Selim bütün dünyanın halifesi. Ama tabii bütün dünya, Müslüman dünyası Yavuz Sultan Selim'in hakimiyetinde değil. Aceh, Endonezya, Malezya, Hindistan, Afganistan, İran, Türkistan, Osmanlı hakimiyetinde değil. Ama bunların hepsi Osmanlı padişahını halife kabul ettiler. Hepsinin yazdığı diplomatik mektuplarda, gönderdiği elçilerde Osmanlı padişahını halife diye andıklarını görürüz. Hatta İran Şahı'nın bile.
Yine etkisiz bir halifelikten mi bahsediyoruz?
Hayır, onlar üzerinde değil. Onlar üzerinde etkili olamaz. Çünkü tabii, onlar ayrı bir devlet.
Devlet olarak
ama kendi devletinde artık halifelik bir devlet reisidir. Artık şeydeki Kahire'deki gibi değil. Osmanlı padişahı hem padişahtır, devletin reisidir, hem halifedir, Müslümanların halifesidir. Ama Osmanlı padişahları halifeliği eski Emeviler ve Abbasi'nin ilk zamandaki ihtişamını kazandırdılar. Kendi sınırları dışındaki Müslümanlar üzerinde bile, sınırlı da olsa bir otorite, bir itibar kurdular. Mesela Aceliler Kanuni Sultan Süleyman'dan yardım istiyor halife olarak Portekizlere karşı. Kanuni Sultan Süleyman gemiler gönderdi halife sıfatıyla. Yani halifeliğin
konuşabilme, ya masaya oturabilme hakkınız var o devletler için,
evet,
Müslümanlar.
Evet, var ve size hürmet ediyor adam. Siz git, aralarında hakem tayin ediyorlar. İki Özbek hükümdar arasında ihtilaf çıkıyor. Osmanlı padişahı hakem tayin ediyor. Buraya elçi gönderiyor. Yani düşünün, eğer teknoloji çağı olsaydı bunu çok daha ileri götürmeniz mümkündü. 1774'te Kırım'ın kaybı üzerine Osmanlı padişahı bunu milletler arası şeye de soktu. Ben dedi, evet Müslümanların Osmanlı hükümdarıyım ama Müslümanların da dini lideriyim, papa gibi. Kırım Müslümanların üzerinde benim otoritem var. Onun için kadıları ben tayin ederim, müftüleri ben tayin ederim, vakıfları ben idare ederim. Rusya bunu kabul etti.
Hani şey sonra Balkanlar
ondan sonra
için.
Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Yunanistan hepsi koptukça, hı hı, aynı politika orada. Ve İstanbul oradaki Müslümanların hamisi oldu halifelik sayesinde. Ve Yunan işgali olduğu zaman Hint Müslümanları, Buhara Müslümanları, Güney Afrika Müslümanları para toplayıp Ankara'ya gönderdiler Mustafa Kemal halifeyi kurtarması için. O paralarla İş Bankası kuruldu. Sonra Ankara hükümeti tabii ki bir iktidar mücadelesi olduğu için tabii ki padişahı orada tutmayacaktı. Bu tabiydi. Ama halifeyi tuttu. Çünkü halifenin milletler arası gücünü Ankara çok iyi biliyordu. İşte onu da kaldırabilirdi. Yani padişahlığı kaldırabilirdi. Yapmadı bunu. Yapmadı. Ama İngiltere kendi müstemlekelerinde halifenin manevi gücünden çekindiği için bunu açıkça Lord Curzon söylemiştir. Bu halifenin bizim memleketimizdeki Müslümanları ayaklandırmayacağı nereden belli? Bir ilan yayınlayıp dedi ve onun üzerine Ankara Lozan Anlaşması, Lozan müzakerelerinde kendine yapılan baskı üzerine 3 Mart 1924'te halifeliği kaldırdı. Bu Türklerin ayağını sıktığı bir hadisedir. Kendi lehine olan bir müesseseyi ortadan kaldırmak bütün dünyada şaşkınlık meydana getirdi. Bütün gazeteler, Türkler ne yaptı? Ayaklarını sıktılar. Şimdiden sonra Türkiye 3. sınıf bir Tatar devletçiğine dönüştü. Halbuki şimdiye kadar halife sayesinde, dünya diplomasisinde söz sahibiydi. En altta bile olsa söz sahibiydiniz. Yani 7 kişi nasıl 7. olmak da bir üstünlüktür. Şimdi kendini dedi 3. dünya ülkesine dönüştürdü. Yazık dedi. Yani dünya efkar ummiyesi şaştı.
Bu masaya kimin tarafından getirildi?
Lozan dedi ki siz dedi halifelik dedi tarih dedi hep sıkıntı çıkarıyor. Başka dünya barışını tehdit ediyor. Cihada çağırıyorsunuz falan dedi. Yani. İngiltere. Hatta baştan Atatürk ve İnönü halifeliğe taraftar olduğu halde Lozan müzakereleri, İngiltere'yi kastetti tabii. Hı hı. Müzakere üzerine halifeye karşı oldu.
Bu böyle masadan kalkmaya sonra tekrar oturmaya sebep oldu.
Bu ve başka birkaç iki hadise, Musul ve kapitülasyonlar meselesine. Sonra Müslümanlar Cidde'de, Kahire'de ve Kudüs'te toplanıp bir yeni bir halife seçmek istediler. Fakat İngiltere buna da müsaade etmedi. Böylece İslam tarihinin en eski müessesesi tarihe karışmış oldu.
Bugün için çok teşekkür ederim. Sonuna geldik programı. Belki başka bir gün daha detaylı, İnşallah. Yine özellikle içinden çekeceğimiz tarihi olayları İnşallah. Konuşuruz. Görüşmek üzere.